Ayrım 10. Aksaray'ın Sırları, Barış Yarkadaş, sayfa 209. 7. Bölüm. AKP Cemaat Kirli İttifakı'nın Çöküşü. Bir sabah uyandığınızda yer yerinden oynamıştı. Cemaat AKP Kirli İttifakı çökmüş ve aralık operasyonları başlamıştı. Bakanların oğulları babalarından habersiz göl altına alınıyor, büyük yolsuzluklar gün yüzüne çıkıyordu. Hepimiz şaşkındık. Hem operasyonun yapılmasına hem de yolsuzluğun büyüklüğüne, ardından 25 Aralık'ta ikinci operasyon büyük patrona yapıldı. Fakat patron bundan kurtulmayı başaracaktı. Peki kırılma nasıl başlamıştı? AKP cemaat kırılması nerede başladı? Ne olduysa 12 Eylül 2010 referandumundan sonra oldu. Dönemin Başbakanı Erdoğan 12 Eylül 2010 referandumunun ardından Gülen Hareketi ile ilişkilerini daha mesafeli bir hale getirdi. Hareketin, "Biz size yıllardır destek oluyoruz, bizim sayemizde iktidarda kalabiliyorsunuz" yönündeki görüşünün alenileşmesi ve iktidardan daha çok pay istemesi Erdoğan'ı kızdırdı. Erdoğan, 12 Eylül referandumunda %58'lik oy oranına ulaşmanın verdiği özgüvenle Gülen Hareketi'ne ilk restini çekti. Erdoğan, Fethullah Gülen Hareketi'nin 2011 seçimlerinde AKP'den vekil yapmak istediği 30 ismin 26'sını veto etti. Hareketin kendisine gönderdiği listeye tepki gösteren Erdoğan, 12 Haziran seçimlerinde Gülen Hareketi'ne mensup sadece 4 ismi parlamentoya taşıdı. Bu, Erdoğan'ın Gülen Hareketi'ne açıktan aldığı ilk tavırdı. Kerhen bir araya geldiler. Bilenler bilir, Gülen aslında Recep Tayyip Erdoğan'ı bugüne dek hep kerhen destekledi. Aslında koşullar ve siyasal çıkarları cemaat ile AKP'yi bir araya getirdi. Bir anlamda zoraki nikah kıyıldı. Cemaat elindeki medya ve sermaye gücünün yanı sıra bürokraside yer alan kadrolarıyla da AKP'ye önemli bir destek sundu. Erdoğan bu desteği bilmesine rağmen iktidarını kimseyle paylaşmak istemedi. Cemaat ise adeta iktidarın ortağı olmak ve etkin siyasi aktörler arasında yer almak istiyordu. 12 Haziran seçimlerinde önerdikleri 30 isimden sadece 4'ünün TBMM'ye taşınması cemaati de hesap yapmak zorunda bıraktı. Gülen Hareketi, genel seçimlerin ardından soğumaya başlayan ilişkileri tamir etmeyi denese de Erdoğan taviz vermedi. Cemaatin özellikle Milli Eğitim Bakanlığında yer alan etkin isimlerini pasif görevlere atadı. 2012 yılının başında ise cemaatin İstanbul borsasındaki etkinliğini azalttı. Bunun bakanlıklardaki diğer tasfiyeler izledi. KCK krizi dönüm noktası oldu. Tabii bu sırada, yani 2012 yılının Şubat ayında cemaat ile AKP arasındaki en büyük kriz patladı. KCK soruşturması kapsamında MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı gözaltına almak isteyen savcıların yaptığı atak hükümetçe püskürtüldü. AKP iktidarı bu operasyondan cemaati sorumlu tuttu. Başbakan Erdoğan, "Beni devirmek ve tutuklamak istiyorlar" yorumunu yaptı. Bu yorum cemaat ile AKP arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirdi. 7 Şubat MİT krizi olarak bilinen bu olayı Erdoğan'a yakın bir kaynağım arka planını şu şekilde anlatıyor. Bakın, kamuoyuna 7 Şubat MİT krizi olarak yansıyan gelişmeler dinleme cihazının tespit edilmesi sonrası yaşanmıştır. MİT, başbakanın paralel yapı tarafından dinlendiğini tespit edince paralel yapı bir hamle yaptı ve Hakan Fidan'ı tutuklamak istedi. Eğer bu başarılmış olsaydı şu an 400 MİT'çi cezaevindeydi. Kaynağım, MİT'e yönelik soruşturmanın esas sebebinin KCK ve Öcalan'la yapılan görüşmeler değil, dinleme operasyonunun üstünü örtmek amaçlı olduğunu söylüyor. Başbakan Erdoğan'ın yakın çevresi bu teoriye inanıyor. Olay ise şöyle gelişmişti. Dönemin Başbakanı Erdoğan'a 2011 yılının ortalarında MİT tarafından kritik bir bilgi verilir. MİT'in raporuna göre Başbakan Erdoğan'ın odasına böcek olarak da tabir edilen dinleme cihazı konulmuştur. Bu cihazı koyan kişilerin ise yakın koruma polislerinden bazıları olduğu söylenir. Erdoğan bunun üzerine kurmaylarını toplar ve durumu aktarır. Erdoğan, dinleme cihazını koyanların yargılanması ve cezalandırılması gerekir der. Ancak Erdoğan'a göre önlerinde böyle bir engel vardır. O da soruşturma yürütecek olan yargının cemaatin elinde olmasıdır. Erdoğan, konuyu yargıya taşısak bile üstü örtülür der. Edindiğim bilgiye göre Erdoğan, odasına dinleme cihazı koyan polislerin cemaate yakın kişiler olduğunu söylenir. Erdoğan bu yüzden yargıya gitmek yerine Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu devreye sokar. BTK'ya mensup 4 müfettiş 2011 yılının Aralık ayında dinleme cihazının odaya konulmasına ilişkin çalışma yürütür. Müfettişlerin hazırladığı raporlar ve bazı doneler Erdoğan'a teslim edilir. Tam bu sırada Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaya ilişkin bilgileri BTK'dan talep eder. BTK durumu Başbakan Erdoğan'a aktarır. Erdoğan, dosyaların yargıya teslim edilmemesini, eldeki doneler teslim edilse bile soruşturmanın üstünün örtüleceğini söyler. Bunun üzerine doneler savcılığa teslim edilmez. Soruşturmanın Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca yapılacağı cevabı verilir. Ancak savcılık da ısrarlıdır. Yapılan yazışmalar ve görüşmeler sonrası BTK'nın elindeki donelerin bir kısmı savcılığa verilir. Aradan aylar geçer ancak soruşturmada hiçbir gelişme yaşanmaz. Erdoğan yakın çevresine donelerin tamamını verseydik soruşturma tamamen kapatılacaktı yorumunu yapar. Erdoğan'a yakın bir isim daha sonra yaşanan gelişmeleri şöyle anlatıyor. Başbakan Erdoğan eğer o dönem odasının dinlenmesine ilişkin dosyayı BTK'ya havale etmiş olmasaydı paralel yapı adı verilen oluşumun devlet içindeki gömülü hücreleri tespit edilemeyecekti. O soruşturma tarihi bir önem taşıyor. Dershanelere yönelik girişim. MİT krizinden sonra AKP'nin cemaatin etkinliğini kırmaya yönelik çeşitli adımları oldu. Bunlardan biri 4+4+4 sisteminin getirilmesiydi. Cemaatin elindeki Kur'an kurslarının etkisinin azaltılması için 4+4+4 sistemi devreye sokuldu. AKP kuşkusuz laiklik eğitim sistemini yerle bir etmeyi kafasına koymuştu. 4+4+4'ün öncelikli nedeni cemaate yönelik operasyon değil kuşkusuz. Cemaat 4+4+4 tartışmalarının yaşandığı günlerde Erdoğan'ın dershaneleri de kapatacağız demesiyle şoka uğradı. Zira en büyük para ve insan kaynaklarından biri olan dershaneler cemaatin hayat damarlarından birinin koparılması anlamına geliyordu. Cemaat tüm bu gelişmeleri alt alta sıraladı ve 2012 yılının ilk günlerinde o dönem Has Parti Genel Başkanı olan Numar Kurtulmuş'un kapısını çaldı. Kurtulmuş'a bizimle birlikte hareket et, partini büyütelim ve iktidar yapalım denildi. Kurtulmuş bu teklifin ardından soluğu Erdoğan'ın yanında aldı. Kurtulmuş, Şubat ayının son günlerinde hastanede tedavi gören Erdoğan'a gitti ve kendisine getirilen teklifi ayrıntılarıyla anlattı. Erdoğan, benden haber bekle, bir yere kıpırdama dedi. Kurtulmuş bir süre sonra AKP'ye transfer oldu. Kurtulmuş bu transfer sonrası yaşadıklarını bir yakınına şöyle anlattı. AK Parti'ye üye olduğumdan beri Zaman Gazetesi'nde tek satır dahi haberim çıkmıyor. İtfaiyeci gazeteciler doğruları yazamıyor. O dönemde cemaat ile AKP arasındaki gerilime ilişkin yüzlerce örnek verebiliriz. Benim adına itfaiyeci gazeteciler dediğim bir grup gazeteci var bizim medyada. Onlar yaşanan onca gelişmeye rağmen kamuya yıllardır yalan yanlış bilgiler verdiler ve AKP ile cemaat arasındaki gerilimi saklamaya çalışmışlardı. Bunu da gazetecilik sanıyorlar. Oysa ki Ankara'da burunlarının dibinde AKP iktidarının en önemli bileşenlerinden biri olan cemaat iktidarından daha çok pay istiyor ve bu yüzden sürekli gerilim yaşanıyordu. Nedense CHP'deki ilçe başkanlarının istifasını bile manşetine taşıyan bu sözde gazeteciler, iktidar ile AKP arasındaki kavgayı yazmaktan çekiniyor, elleri bir türlü klavyeye gitmiyordu. Halbuki Ankara'da yaşayan herkes biliyor ki cemaat o dönem AKP ile bağlarını tamamen koparmayı ve parti kurmayı bile düşünmüştü. Bu bilgi Erdoğan'a ulaştığında başbakan, bırakın hemen kursunlar, hatta kurmaları için teşvik bile edin demişti. Erdoğan adeta gitmelerinde fayda var diyordu. Nedense bizim gazeteciler bunları duymuyor, görmüyor, bilmiyordu. Bu bağlamda Erdoğan'ın Gülen hareketine yönelik sert adımlarının ve tasfiye girişimlerinin sadece siyasi sebeplerle açıklanamayacağını da söylemek gerekiyor. Biliniyor ki Erdoğan aslında Fethullah Gülen'e çok öykünüyor. Erdoğan aslında Fethullah Gülen gibi bir dini lider olmak ve tarihe bu şekilde geçmek istiyor. Başbakanlık makamının geçici olduğunu bilen ve bir gün tarihin tozlu raflarında unutulacağını düşünen Erdoğan, bu yüzden Fethullah Gülen'in tahtına oturmak istiyor. Başbakan Erdoğan, Gülen'in insan ve para kaynağını tükettiği, cemaati nefes alamayacak hale getirdiği takdirde dini liderlik yolunun açılacağını hesap ediyor. Neyi paylaşamadılar? Cemaat ile AKP'nin arasındaki temel sorunlar ise birkaç başlıkta toplanıyor. Cemaat iktidardan daha çok pay almak ve yönetim mekanizmalarındaki etkinliğini artırmak istiyordu. Aynı zamanda bürokraside yaşanan tasfiyelerin de durdurulmasını talep ediyordu. Cemaat, AKP'nin PKK ile yaptığı pazarlıkların yöntemini yanlış buluyordu. Cemaatin bu süreçte dışarıda bırakıldığı düşünülüyordu. Bu sürecin sonucunda cemaatin bölgedeki etkinliğinin azaltılacağı ve AKP'nin kendisine yeni ittifak olarak BDP'yi seçtiğini dillendiriliyordu. Süreçte aktif olmak isteyen cemaatin bu isteği Erdoğan tarafından kabul edilmemişti. Cemaat PKK ile müzakere yerine mücadele yönteminin kullanılmasını istiyor. Aksi takdirde kendi varlığının önemsizleşeceğini düşünüyordu. 3. Cemaat başkanlık sistemini de istemiyordu. Gülen'in ABD'de gazetecilere yönelik söylediği güç zehirlenmesi yaşanıyor ve Türkiye otoriter bir yola gidiyor sözleri Erdoğan'ın başkanlık hayallerine yönelik değerlendirmeler olarak karşımıza çıkıyor. Gülen hareketi Erdoğan'ın başkan olması halinde kendisini hiçbir gücün kontrol edemeyeceğini, bunun ise hareketi önemsizleştireceğini düşünüyor. O dönemde yalanlamaya çalıştılar. 2011 yılının son günlerinde AKP'de garip bir şeyler oluyor başlığıyla yazdığım yazıda Gülen ile Erdoğan arasındaki gerilimi somut örneklerle anlatmıştım. O dönem tepkilerle karşılaşmıştım. AKP'ciler ve Gülenciler bunların hepsi yalan demişti. Çok değil, o yazıdan 2 ay sonra 7 Şubat MİT krizi patlak verdi. Gülen ile Erdoğan arasındaki iktidar kavgasının hangi boyutlara ulaştığı açık ve net biçimde görüldü. Ancak AKP ile cemaat ilişkilerini kopma noktasına getiren faktörleri sayarken dış politikayı da atlamamak gerekiyor. Cemaat içinden bir kaynağı bunu şöyle açıklamıştı. Cemaat Türkiye'yi Batı ve ABD ile daha entegre bir şekilde görmek istiyor. AKP'nin Orta Doğu'da rol model olma arzusunun gerçekçi olmadığını düşünüyor. Türkiye'nin Orta Doğu'ya yaklaştıkça Batı'dan kopacağını düşünüyor. Bu yüzden Arap Baharı'na sempatiyle yaklaşmalarına rağmen AKP'nin dış politikasını gerçekçi bulmuyorlar. Cemaat, toplum hayatında daha etkili ve görünür bir hale gelmek istediğini belirterek çatışmanın sebeplerinden biri de bu, dedi. Cemaatin AKP'yi özellikle İsrail politikası konusunda eleştirdiğini de belirten kaynağım, Mavi Marmara gemisi üzerinden izlenen politika doğru bulunmuyor. AKP ise bildiğini okumak istiyor. Cemaatin AKP politikalarına yön vermeye çalışması da rahatsızlık yaratıyor. AKP'nin rahatsızlık duyduğu konular bunlarla sınırlı değil kuşkusuz. AKP, cemaatin devlet yönetiminde aşırı kadrolaşma isteğinden bunalmış durumda. Erdoğan, kadrolaşmayı denetim altında tutmak ve önünü kesmek istiyor. Örneğin cemaatin sermaye piyasasını denetim altına alma girişimini önlemek için yeni tebliğler bile yayınladı o dönemde. Sermaye piyasalarını hükümetin kontrol edebilmesi içinse bu alanda önemli bir konumda bulunan İMKB'nin yönetimine 3 bürokratın atanması fikri uygulamaya konuldu. AKP böylece sermaye piyasalarının denetimini gerçekleştirebilmek için yeni bir oyun planı kurdu. Bu adımların hepsi 17-25 Aralık operasyonlarının da geleceğini gösteriyordu. Erdoğan bu adımları atarken cemaat de dinleme ve takiplerle çoktan dosyalar hazırlamaya başlamıştı. AKP'nin Türkiye'ye yaptığı büyük kötülük. 17 Aralık, 25 Aralık büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla AKP cemaat ittifakı resmen çökmüştü. Bakan oğulları gözaltına alınmış, belgeleriyle yolsuzluk ortaya dökülmüştü. Ancak Bilal Erdoğan'a gözaltı kararı olmasına rağmen hukuk ayaklar altına alınarak hiçbir yetkili onu ifade vermeye götüremedi. 1999 depreminin ardından en çok şu sözü duymuştuk. Türkiye bir depremler ülkesidir. Depremlerle yaşamaya alışın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği kararın ardından sanırım bu sözü güncellemek ve yolsuzluklarla yaşamaya alışın şeklinde çevirmek gerekiyor. Zira 17 Aralık ve 25 Aralık'ta yapılan operasyon dosyasının AKP tarafından atanan yeni savcı eliyle kapatılması ve takipsizlik kararı verilmesi yolsuzluklar yaşamaya alışma dönemi başlattı. AKP iktidarı eline geçirdiği kamu gücünü hakim ve savcılarla baskı yapmak için kullanıyor. Soruşturmaya yeni atanan savcı ortada çok ciddi iddialar varken hiçbir şey olmamış gibi davranmış ve dosyayı alelacele kapatmıştı. Savcı 60 kişinin soruşturulduğu dosyayı telefon dinlemeleri özensiz yapılmış diyerek kapatıyor. Yolsuzluk iddialarına ilişkin ise hiçbir şey söylemiyordu. İşte bu durum AKP'nin Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülüklerden biridir. 17 Aralık dosyasının kapatılması ve üstünün örtülmesi artık hiçbir savcının yolsuzlukların üzerine gidemeyeceğini gösterir. AKP iktidarı yolsuzluk iddialarının üstünü bize darbe yapmak istiyorlar diye örtmüş, bu söylem tüm savcı ve polislerin cesaretini kırmıştır. Artık AKP'li belediyelere ya da kurumlara yönelik operasyon yapabilmek darbecilikle eşdeğer hale gelmiştir. AKP'nin bu tutumu kamu mallarının daha çok yağmalanmasını, yani halkın cebindeki paranın daha çok çalınabilmesini de beraberinde getirecektir. Türkiye belli bir süre kanunsuzluğun hakim olduğu, hırsızlık ve yağmacılığın suç olmaktan çıkarıldığı bir ülke olacaktır. Türkiye'yi tam anlamıyla sarsan Büyük Rüşvet adlı operasyon üzerine söylenecek çok fazla söz yok. Zira İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyon, kamunun 100 milyar eurosunun nasıl çalındığını belgeleriyle ortaya koymuştur. Bu operasyon, 100 milyar euroluk yolsuzluğun Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisinin dışında olamayacağını gösterdi. Ancak Erdoğan, hukuku ayaklar altına alarak dosyaları bir bir kapattı. Bize de yerel seçimlere kadar her gece yayınlanan bir başka tapeyi dinlemek düşmüştü. Bu kayıtları dinledikçe aslında yolsuzluk ve vurgun düzeninin ne kadar büyük olduğunu, halkın nasıl kandırıldığını gördük. Fakat Tayyip Erdoğan, darbe söylemiyle bundan da kurtulmayı şimdilik başarmış görünüyor. İşleri lehine çevirip cemaatten intikam almak için kolları sıvadı. Gülen Erdoğan kavgası. Fethullah Gülen hareketinin yeni Türkiye denilen ucubenin yaratılmasındaki payı ve sorumluluğu çok fazladır. AKP ve cemaat yıllarca omuz omuza verdi ve Türkiye'yi bu hale getirdiler. Dün muhaliflere yönelik uyguladıkları tutum bugün bumeranga döndü ve onları da vurdu. Ergenekon ve Balyoz operasyonları sürerken AKP'yi de cemaati de defalarca uyardık. Yapmayın, hukuksuzluğun yolunu açmayın dedik. RTE, Fethullah Gülen'e dön çağrısı yapıyor ama Gülen dönmez. Çünkü AKP'ye güvenmiyor ve döndüğü an tutuklanacağını biliyor ifadesini kullanmıştım. Ki Gülen yapılan onca çağrıya rağmen ülkeye dönmedi. Döndüğü an tutuklanacağını biliyordu. Kamuoyundan saklanan ziyareti deşifre etmiş ve Gülen'in Erdoğan'a yönelik sözlerini aktarmıştım. Gülen 8 gazeteciye Erdoğan güç zehirlenmesi yaşıyor, tek adam devleti kurmak istiyor demişti. Gülen AKP ve Erdoğan'a ilişkin ilk kez bu netlikte konuşuyordu. Ekrem Dumanlı orada bulunan gazetecilerden bu sözlerin yazılmasını rica etmişti. Dumanlı kavganın büyümesini engellemeye çalışıyordu. 8 gazeteci de cemaatin isteği üzerine bu konu yokmuşçasına davrandı. Ben bunları yazdım ve kavganın büyüdüğünü gösterdim. Katıldığım TV programlarında da bu kavgaya ilişkin birçok bilgi verdim. Erdoğan'ın 7 Şubat MİT krizi ile 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası cemaati kazımak için operasyon başlatacağını anlattım. O günlerde operasyon için uygun savcı ve polisler aranıyor, bunun için HSYK seçimleri bekleniyordu. HSYK'daki denge değiştiği an cemaate yönelik operasyonlar başlayacaktı. Tayyip Erdoğan'ın tek bir derdi var. Başbakan Erdoğan'ın Dolmabahçe'de yandaş gazetecilere söylediği sözler, 11 yıldır ittifak yaptığı, şu sıralar ise çete olmakla suçladığı Fethullah Gülen hareketine yönelik operasyonun yakınlaştığını gösteriyor. Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç, toplantı izlenimlerini aktardığı köşesinde başbakanı dinlerken dehşete düştüm ifadesini kullanıyor. Zaman yazarı Hüseyin Gülerce de yaklaşan fırtınayı hissettiği için yaklaşık 10 gündür feryat ediyor. Gülerce, hiç yaşamadığımız sıkıntılara hazır olun diyor. Gülerce, Gülen hareketine yönelik polisiye operasyonun kapıda olduğunu belirtirken AKP'yi uyarmayı da unutmuyor. AKP'nin de tedbir alması gerektiğini söylüyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Erdoğan'ı Gülen hareketine yönelik polisiye operasyon yapmama konusunda birkaç kez uyardığını dile getirmiştim. Hakan Fidan, Gülen hareketine yönelik polisiye operasyonun işleri daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getireceğini düşünüyordu. Ancak belli ki ikinci dalga yolsuzluk operasyonundan tüm okların Erdoğan'a göstermesi, Erdoğan açısından başka bir çözüm yolu kalmadığını düşündürmeye başladı. AKP'nin tıpkı Ergenekon'da olduğu gibi uygun bir savcı arıyordu. Recep Tayyip Erdoğan, 11 yıldır ittifak yaptığı ve iktidarının bu denli uzun sürmesini borçlu olduğu Gülen hareketini tasfiye etmek ve Türkiye'de tek hakim güç haline gelmek istiyor. Erdoğan, Fethullah Gülen'i siyaseten tasfiye edebildiği takdirde ondan boşalacak dini liderlik koltuğunu da işgal etmeyi tasarlıyor. tarihe sıradan bir başbakan olarak geçmektense dini lider olarak anılmayı ve kendisini ölümsüzleştirmeyi hedefliyor. Yapılması muhtemel operasyona bu pencereden de bakmak gerekiyor. Erdoğan'ın dini lider olma ve öyle anılma hevesi kendisini Orta Doğu politikalarında da gösteriyor. ABD'nin uyarılarına rağmen bu sevdasından vazgeçmeyen Erdoğan'ın Müslüman Kardeşler adlı örgütün dünyadaki lideri olmaya soyunduğu da biliniyor. Erdoğan'ın iktidarını sürdürmesi hukuk dışına çıkmakla mümkün. Erdoğan, gayrimeşru faaliyetlerinin yargılanmasının önünü kesebilmek için hukuk sistemini ayaklar altına alıyor. Böyle bir düzeni sürdürmek ve ayakta tutabilmek için kara para ve yolsuzluktan elde edilecek gelir kaleminizin olması gerekir. AKP işte bu düzenin ayakta kalmasını sağlamaya çalışıyor. Aslında bu yaşananlar çökmenin işaretidir. AKP kendisiyle birlikte sistemi de çökertiyor. Herkes AKP'nin laiklik ilkesini ortadan kaldırarak sistemi çökerteceğini sanarken bambaşka bir şey oluyor. Sistem, yolsuzluk, talan, yağma ve iktidarda kalma hırsının yarattığı etkiden dolayı çöküyor. Çökerken ise hayli yüksek bir gürültü çıkıyor. Yıllardır tek başına iktidar olan AKP, 4 bakanı yolsuzluk operasyonu baş aktörü Erdoğan'ın oğlu Bilal'le Türgev adlı vakfın para ilişkileri yüzünden şüpheli konumda. Başbakan, binlerce kişinin hukuksuz bir şekilde yargılandığı özel yetkili mahkemeye oğlunu yollamadı. Oda TV, KCK, Ergenekon, Balyoz ve Şike davası gibi siyasallaşmış soruşturmalarda binlerce kişi mağdur edilirken, halk arasında şehzade olarak anılan Bilal'i hiçbir güç mahkemeye götüremedi. Hem ulusal hem de uluslararası alanda ilgiyle takip edilen bu süreç Erdoğan'ı farklı arayışlara yöneltmek zorunda kalıyor. ÖYM'lerin Gülen hareketinin elinde olduğunu düşünen Erdoğan, şimdi bu mahkemelerden kurtulmak için düne kadar darbeci dediği güçlere sığınıyor. Onların duygularını istismar ederek ve sahte umutlar pompalayarak ÖYM'leri tasfiye etmek istiyor. Ki ÖYM'leri tasfiye ettiği takdirde hem kendisini hem de oğlu Bilal'i kurtarabileceğini düşünüyor. Ulusalcı çevrelerin Gülen hareketine yönelik alerjisini bilen ve bunu kaşıyan Erdoğan, ikinci dalga yolsuzluk operasyonunun şüphelilerini kurtarmak için ÖYM'leri kaldırabilir, yargılamaları yeniden yapabiliriz mesajı veriyor. Böylece ulusalcılara takas öneriyor. Siz bizim yolsuzluklarımızı görmeyin, biz de sizin arkadaşlarınızı bırakalım. Yargıdaki cemaat etkisini kırabilmek için HSYK'nın yapısını değiştirmenin şart olduğunu bilen Erdoğan, BDP'den destek alabilmek için yeni bir paket hazırlatıyor. Pakete göre HSYK'nın yapısı değiştirilecek, aynı pakette yapılacak olan düzenlemeyle BDP'li vekiller de serbest kalacaktı. Böylece BDP de yolsuzluklara göz yumacaktı. Ancak ne olduysa BDP'li vekiller birdenbire tahliye edildi. AKP'nin paketi de elinde kaldı. AKP, HSYK'nın yapısını değiştirebilmek için çeşitli ataklar yaptı. HSYK'nın yeni yapısıyla birlikte tayin ve terfi sistemi AKP'nin eline geçeceği için mahkemelere yönelik siyasi müdahale daha da kolaylaşacak. Yolsuzluk dosyaları önce sümen altına itildi ve uzun vadede ise unutturulmaya başlandı. Yalçın Akdoğan o günlerde durup dururken orduya kumpas kuruldu demedi. Onların derdi orduya yönelik kumpas değil. Eğer öyle bir dertleri olsa bu operasyonları cemaat ile birlikte yapmaz, yaşanan hukuksuzluklara göz yummazlardı. Eğer hukuksuzluktan şikayetçiyseler, Adalet Bakanı elindeki yetkiyi kullanarak Yargıtay'a başvurur ve delillerin yeniden incelenmesini ister. Bunu yapmayıp kendi suçlarına ulusalcıları, KCK'lıları, Fenerbahçe taraftarlarını da ortak etmek istiyorlar. Grup çıkarlarını ise hepimizin çıkarı diye sunmaya çalışıyorlar. Erdoğan'ın derdi ne Balyoz ve Ergenekon'daki hukuksuzluklardır ne de KCK davasındakiler. Erdoğan, ucu kendisine gelip dayanan yolsuzluk iddialarından kurtulmanın tek yolunun yargının yapısıyla oynamaktan geçtiğini görüp ona göre davrandı. Bu yüzden cemaatle olan kavgasını alevlendirdi ve toplumsal destek bulmaya çalıştı. Bilal Erdoğan ve nihayetinde kendisi de yargılanamasın diye hukuk sistemi ayaklar altına aldı. Yolsuzluk var, yolsuzluk yapılıyor diyene ise komployla karşı karşıyayız yanıtı veriliyor. Erdoğan rejimi bizlere anlatıldığı gibi %50'lerde değil 35-39 bandında dolanıyor. Erdoğan bunu bildiği için düşüşü ve çöküşü engellemeye çalışıyor. Peki bu süreç nereye gider? Erdoğan'ın uluslararası çevrelerde güvenilmez ve kontrol edilemez diye not edildiği biliniyor. İktidarda kalabilmek adına her şeyi yapabilecek denli gözü kararmış olan Erdoğan bir anda Neronlaşabilir. Gülen hareketine polisi operasyon yapacak denli gözü kararmış olan Erdoğan, yargılanmasının önünü kesmek için her türlü çılgınlığı yapacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu bağlamda muhalefet güçlerine düşen tek şey hukuka bağlı kalmaktır. Erdoğan, cemaatle hesaplaşmayı kişisel mesele haline getirdi. AKP'nin ve dolayısıyla Erdoğan'ın 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sadece cemaati sorumlu tuttuğu sır değil. RTE, bu yüzden cemaatle hesaplaşmayı kişisel mesele haline getirdi ve devleti de kendi çizgisine çekmeyi başardı. TSK da bu çizgiye çekilince cemaat milli güvenliği tehdit eden unsur haline geldi. 17-25 Aralık'ın yıl dönümü öncesi düğmeye basılarak rövanş alınacağı ilan edildi. Ancak AKP'nin içi hiç de kolay değil. Zira MİT'e göre cemaat ordu içinde de etkili. Öyle ki 2002'den sonra göreve gelen onlarca subayın cemaat mensubu olduğu, hatta MİT içinde cemaatçilerin olduğunun bilgisi RTE'ye veriliyor. AKP cemaatin önce medyadaki etkisini, ardından ise iş dünyasındaki gücünü yok etmeyi tasarlıyor. Aslında Erdoğan 17 ve 25 Aralık operasyonlarını bir türlü unutamıyor. O dosyaların yeniden açılmasından korkuyor. Erdoğan cemaatçi olduğu söylenen polisler tutuklansa da kara para ilişkilerinin üstünü örtemiyor. Çünkü orada buharlaştırılan paraların esas sahipleri uluslararası sermaye. Erdoğan 300 milyar dolar tutarındaki paranın bir gün kendisinden mutlaka isteneceğini biliyor. Ama zaman kazanabilmek için elindeki tüm gücü kullanıyor ve operasyonu ötelemeye çalışıyor. Bunun için de topluma dış mihrakların uzantıları beni devirmek istiyor sözüyle mesaj veriyor. 11 yıldır ortak olduğu Gülen hareketinin bir anda ajan ilan etmekten çekinmiyor. Aynı zamanda AKP iktidarı geçmişinde gerçekleşen hangi faili meçhul cinayet varsa tamamını cemaatin üstüne yıkmak ve kendisini aklamak istiyor. Franklin'den Danıştay'a, zirveden Raip Santoro'ya dek tüm eylemlerin cemaate mal edileceği görülüyor. AKP ve cemaat ne yapacak? Pek çok kişi AKP-cemaat kavgasının nereye uzanacağını merak ediyordu. Herkesin gözden kaçırdığı artık AKP'nin yeni hedefinin dört ayaklı olduğu. Öncelikle cemaat kendisini bir süreliğine geri çekecek ve aktif davranmayacak. Güç toparlamak için zemin arayacak. Gelin şimdi de Erdoğan'ın kafasındaki operasyon planına ve başka hangi çılgınlıkları yapmaya hazırlandığına bakalım. Öyle durum tespiti yapalım. Erdoğan, Türkiye'deki zeminini kaybetmemeye çalışıyor. Bu yüzden daha baskıcı ve otoriter hale geliyor. Bu yüzden tabanına bana komplo var, darbe yapmak istiyorlar diyor. Ve bu söylemini güçlendirmek için kendisine düşmanlar yaratıyor. İsrail'e uluslararası planda önemli kozlar vermesine rağmen İsrail karşıtıymış gibi davranıyor. Oysa ki Filistin'e ambargoyu uluslararası zeminde meşru hale getiren rapor bile BM'de AKP yüzünden kabul edildi. Erdoğan tüm bunları unutturmak için cemaatle kavga ediyor. Ve yeni dönemde bu kavgayı daha da büyütmek istiyor. Çünkü düşmansız bir Erdoğan'ın siyaseten yaşam şansının olmadığını görüyor. Bu yüzden cemaate yönelik operasyonları dalga dalga tasarlıyor. İlk planda yargı, ikinci planda ise iş dünyası, üçüncü planda bürokrasi ve medya, dördüncü planda ise Gülen'in okullarına yönelik adımlar atılması planlanıyor. Erdoğan, Gülen hareketini tasfiye etmeyi başardığı takdirde KCK ve Öcalan ile daha rahat pazarlık yapılabileceğini de düşünüyor. Ancak bu kavganın hala bitmediğini görüyor ve nasıl sonuçlanacağını bilemiyoruz. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 233.